Ayrım 54, sayfa 297. 10. Eleştirel teori, ideoloji ve modern sosyoloji. 19. yüzyıl sosyolojisine ve Marksizme asıl olarak iki tema hakimdi. Pozitivizme yöneltilen eleştirilerle toplumsal eylem sorunu ve failin yapıyla ilişkisi gündeme getirilmişti. Ahlaki ve normatif öğeler, gelişmekte olan kapitalist toplumların toplumsal bütünleşmesinde kritik bir rol oynuyordu. İkincisi, sanayileşme ve kentleşmenin hızlı gelişmesiyle birlikte özgür kültürel sorunlar sosyoloji teorisinin ön cephesine çıkmıştı. Batı Marksizmi, fail sorununu burjuva ideolojisinin yeni gelişmekte olan proleter devrimci bilinci üzerindeki gücüne vurgu yaparak çözmüştü. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra Almanya ve Macaristan'daki başarısız devrimler ile 1917'deki Rus devriminde bilinçli biçimde yönlendirilen ve ideolojide yapılanmış olan toplumsal dönüşüm sorunu, Marksizm ve sosyoloji içindeki başlıca sorunlardan birisi halini alıyordu. 1890-1914 döneminde Fransız ve Alman sosyolojisinin ayırt edici özelliğini oluşturan Marksistler ile sosyologlar arasındaki tartışma yeniden alevlenmişti. Weber'in kültür sosyolojisine duyduğu ilgi, özerk değer alanlarını ve hakim dünya görüşlerinin çöküşünü teorileştirmesi yankısını Karl Mannheim (1893-1947) ile Max Scheler'in (1874-1928) çalışmalarında bulmuştu. Birbirine rakip ideolojiler şeklinde parçalanmış ve değerlerin göreli olduğu bir toplumsal dünyada bilgi sorunu tartışmalı bir nitelikteydi. Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılabilirdi? Bilginin kolektif toplumsal doğasını, onun kültürel kurumlar aracılığıyla yayılmasını ve kökenindeki toplumsal çıkarlar gerçekliğini açıklamak üzere bilgi sosyolojisi terimini bulan kişi Scheler'di. Scheler, bütün zihinsel edimler toplum yapısı tarafından ister istemez sosyolojik bakımdan ortak biçimde koşullanmıştır diye yazmıştı. Parantez, Scheler, Curtis ve Petras, 1970, sayfa 170-175. Scheler'e göre bilgi formlarının sosyolojik analizi kendisinin ve çağdaşı olan diğer sosyologların neo-kantçılık, fenomenoloji, Marksizm, psikanaliz, dirimselcilik ve formalizm gibi çok çeşitli felsefe, sosyoloji ve psikolojilerin egemen olduğu bir dünyada değerler krizi diye tanımladıkları olguyu aydınlatmaya hizmet etmişti. Toplum teorisi alanında egemen olan akımlar, epistemolojide görelilik, metodolojide ise bilinemezcilikti. Öbür yandan her biri hakikati kendisinin açıkladığını iddia eden sosyalizm, Marksizm, liberalizm ve faşizm gibi çok sayıda dünya görüşü ortaya çıkmıştı. Burada bilgi sosyolojisinin görevi her dünya görüşündeki doğru evrensel öğelerin seçilmesi ve bunların total bir anlayışta birleştirilmesiydi. Parantez, Scheler, 1970. Scheler'in antipozitivizmi, Dilthey'in dünya görüşü anlayışı ve Marx'ın ideoloji teorisi ile Mannheim'ın toplumsal ideoloji teorisinde bir araya getirilecekti. Mannheim ideoloji problemi. Mannheim her şeyden önce kültürle ve insani değerlerle ilgilenen bir Macar entelektüelleri kuşağına aitti. O, Lukács, sanat tarihçisi Arnold Hauser, besteci Béla Bartók ile filozof Michael Polanyi'den oluşan bir grubun üyesiydi. 1920'li yıllarda farklı bilgi formlarının analizinde yorumcu bir sosyolojik açıklama getirmeye çalışırken, 1921-1929 döneminde bir bilgi sosyolojisi olasılığını irdeleyen bir dizi deneme yazmıştı. Bu çalışmaların en önemlileri Weltan Şang'un yorumu üzerine (parantez 1921) tarihsizcilik (parantez 1924) bir bilgi sosyolojisi problemi (parantez 1925) muhafazakar düşünce (parantez 1926) ile ideoloji ve ütopyaydı (parantez 1929'da yayınlanmış olan 3 denemeden oluşan bir kitap). Bilgi sosyolojisi diye yazıyordu Mannheim. Toplumsal yaşamda belirsiz bir güvensizlik ve kesinsizlik şeklinde bulunan şüphenin sistemleştirilmesidir. Toplumsal yaşamın giderek yabancılaşması, dağınıklaşması ve anarşik bir hal almasıyla doğan bu durumun sorumlusu modern dünyaydı. Mannheim, kasvetli bir dille çağımıza egemen olan entelektüel alacakaranlık, modern düşüncenin dehşetengiz eğilimi ile toplumsal ve entelektüel yaşamın sürüklenmiş olduğu karışıklıktan söz ediyordu. (Parantez Mannheim 1960 sayfa 94) Bu kötümser yorumlar Mannheim'ın en önemli çalışmalarından birisi olan İdeoloji ve Ütopya'dan (parantez 1929) alınmıştır. Mannheim'ın bu çalışmasında Weber ile Lukács'ın birbirine taban tabana zıt biçimlerde gündeme getirdikleri nesnellik ve perspektif sorunlarını ele almıştı. Eğer nesnel bir gerçeklik yoksa, gerçeklik sadece değişik perspektiflerin toplamından ibaretse, o zaman tarihsel bilgi nasıl sağlanabilirdi? Mannheim, Weber'in kültürel göreliliğine ve kuşkucu sosyolojisine zıt bir çizgide tarihsizci bir çözüm önermiş, dinamik bir doğru anlayışı, farklı perspektiflerin geçerliliğini değerlendirmeye yarayacak mutlak bir standart ortaya atmıştı. Mannheim, değişik bilgi türlerinin farklı toplumsal konumlanışlarla ilgisi olmasına rağmen tarihsel gelişmenin akışı içerisinde ortaya çıkan her yeni perspektifin tarihsel gerçekliğin doğası hakkında fiilen yeni ve değerli içgörüler taşıdığını ileri sürerek (parantez nitekim Marksizm sınıf mücadelesini, faşizm toplumsal yaşamda eylem unsurunu, liberalizm ise özerk bireyin önemini öne çıkarmıştı. Totallik anlayışını benimsiyordu. Her yeni perspektif kendisinden önceki perspektiflerin bir sentezini yapmaktaydı. Farklı düşünce tarzları sürekli bir temelde ve kesintisiz biçimde birbiriyle kaynaşıyor ve birbirlerine nüfuz ediyorlardı. Bunun için modern toplum yoğun bir parçalanma ve kutuplaşmayla ayırt edilmekle birlikte total bir anlayışa doğru sürekli genişleyen bir dürtünün temelini atmıştı. Zira her yeni perspektif tarihsel gerçekliğin yapısı içerisinde daha geniş bir anlam yapısının parçasını oluşturan yaklaşık bir doğruyu ortaya çıkarıyordu. Bütün perspektifler doğal olarak kısmıydı. Çünkü tarihsel totallik her zaman için kendisinden çıkan tek tek bakış açılarının herhangi biri tarafından tamamen kavranamayacak ölçüde kapsamlıdır. (Parantez Mannheim 1960 sayfa 94-96 134-135) Mannheim'ın dinamik doğru anlayışının anlamı budur. Örneğin, tarihsizcilik başlıklı denemesinde tek başına hiçbir sınıf ya da grubun kendisini tarihin totalleştirici hareketinin taşıyıcısı olarak sunamayacağını ileri sürmüştür. Bütün ancak tüm perspektifleri tüm sesleri kapsayan kontrpuan modelini dikkate alarak kavranabilir. Mannheim böylece Hegel'in tarihsel sürecin içkin olarak ideolojik ve çıkarla bağlantılı düşünceyi nesnel doğruya çevirmesinin aracı olan aklın hilesinin bir versiyonunu benimsemektedir. İdeoloji ve ütopyada Marx'ın ideoloji teorisi sınıf çıkarları ile bilgi formları arasındaki bağı yakalaması nedeniyle övülmektedir. Oysa Marx teorisini kendi düşüncesine uygulayamamış ve ideolojiyi sosyalistlerin ayrıcalıklı bir kavramı olarak kavramıştı. Marksist anlayış, önceki teorilere kıyasla bir ilerlemeyi temsil etmekle birlikte ideolojinin iki özgün anlamını birleştirmişti. Psikolojik bir düzeyde gerçekleşen eylemlerin tekil kılıflarını ve rasyonelleştirmesini gösteren basit (parantez) ya da tikel anlayış ile bir toplumsal sınıf ya da çağın düşüncesini, düşünce tarzlarını gösteren total anlayış. Total anlam sosyolojiktir ve bu nedenle doğruya yaklaşmaktadır. Total ideoloji kavramı yalnızca zihinsel yapıların özgül yaşam durumlarıyla ilişkisini aydınlatmanın peşinde olduğu için değerlendirici bir içerik taşımaz. Total ideoloji kavramı bilgi sosyolojisinin düşüncenin toplumsal belirleyicilerini keşfetmesini, doğruluk ve yanlışlık sorununu gündeme getirmesini sağlamaktadır. Parantez Mannheim 1960 sayfa 66-72. Her türlü düşünce toplumsal düzeyde belirlenmiştir. Yine de Mannheim matematik ile doğa bilimlerini toplumsal nedenselliğe bağımlı olan şeylerin dışında tutmaktadır. Matematik ve doğa bilimleri varlığıyla belirlenen düşüncelere karşı olarak içkin faktörlerle belirlenmektedir. Bunun için 2 artı 2 eşittir 4 formülünde düşüncenin kimden ve nerede çıktığını ortaya koyan bir gösterge yoktur. Çok sayıda eleştirmen formel bilgi ile tarihsel bilgi arasında yapılan bu ayrımın zayıflığına işaret etmiştir. Eğer düşünce toplumsal düzeyde belirlenmişse, o zaman insan eylemi ve kültürünün ürünü olan bilim de aynı ölçüde belirlenmiş durumdadır. Mannheim genelde politik, etik, tarihsel ve dinsel inançların gündelik değerler ve fikirlerle aynı olduğunu varsayarak farklı bilgi türleri arasında açık bir ayrım yapamamıştı. Zira bilgi eğer teorinin dışındaki faktörler tarafından belirlenmişse, mantık ve bilim ile politik felsefe ve epistemolojide taşıdıkları doğru içerikleri bakımından göreli bir konumda yer alacaklardı. Mannheim ilk dönemki yazılarında bilgi sosyolojisinin sınırlarını açıkça göstermesinden yola çıkarak görecilik probleminin bilgi sosyolojisinin temel problemi olduğunu saptamıştı. Onun ideoloji ve ütopyada ortaya attığı çözüm, göreceliği (parantez) bütün fikirlerin bir duruma bağlı olarak göreceli olması, ilişkisellikten (parantez) bilginin özgül bağlamlarla ilişkili olmasına rağmen ve bundan dolayı doğru ya da yanlış diye geçersiz kılınamaması ayırmaktı. Fakat Mannheim daha önce gördüğümüz gibi son kertede Hegelci bir tarihsici bakış açısı benimsemişti. Buna göre bilgi sosyologu özgül toplumsal konumlarda özgül düşünce formlarıyla ilişkili olmasına rağmen farklı perspektiflerin içerdiği doğruluk onların tarih üstü gerçeklikle ilişkisine dayanıyordu. Lukács tarih ve sınıf bilincinde tarihsel görecilik problemine radikal tarihsici bir çözüm önermişti. Optimum doğrunun kökeni Marksist dünya görüşüyle totallik ve dolayısıyla tarihsel anlam ilkesini somutlaştıran ontolojik ayrıcalığa sahip proletaryaydı. Lukács gibi Mannheim'da bazı toplumsal konumlanışların tarihsel gerçekliği bir toplumsal grubun başkalarından daha derin bir düzeyde anlamasına olanak tanıdığını savunuyordu. Dolayısıyla bütün perspektifler aynı ölçüde geçerli değildi. Lukács'ın hakikatin sınıfta özümlenmesi düşüncesini reddeden Mannheim, farklı perspektiflerin sentezini yapma işinin ayrıcalıklı bir toplumsal katmana, başına buyruk entelijensiyaya (parantez Freischwebende Intelligenz) özgül toplumsal çıkarlarla bağlı olmayan, bu nedenle entelektüel açıdan özerk sayılabilecek bir gruba düştüğü görüşündeydi. Marx'ın ideoloji teorisi, bilgi sosyolojisinde ancak kapitalist toplumların ana kurumlarının dışında bir toplumsal konumda duran bu bağımsız entelektüellerin eylemleriyle geliştirilebilirdi. Bir bakış açısını kısıtlayan sınırlamalar ve engeller, karşıt bakış açılarının çatışmasıyla düzeltilmeye eğilimli olduğu tarihsel sürece içkin görünmektedir. İdeolojinin görevi, her bakış açısının darlığını ve total toplumsal süreçte bu ayrı tutumlar arasındaki etkileşimi anlamaktır. (Parantez Mannheim, 1960, sayfa 72). Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Max Scheler, M A X C C H E L E R, Curtis, C U R T I S, Petras, P E T R A S, Weltanschauung, W E L T A N S C H A U U N G, Freischwebende, F R I S C H W E B E N D E, Intelligenz, I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-Z.